Ayrım 43.
Buna göre Spinoza için bir şey kendiliğinden kötü ya da iyi olmaktan çıkıyor. Biz bir şeyden bu şey kötüdür diye tiksinmeyiz. Tersine bu şeyden tiksindiğimiz için ona kötü deriz. Bir takım şeyleri de bu şeyler iyidir diye elde etmek istemeyiz. Bu şeyleri elde etmek istediğimiz için onlara iyi deriz. İyi ile kötü görece, relatif olan belirlenimlerdir. Kendimizi koruma duygusuna uygun olan iyidir, bu duyguya aykırı olan kötüdür. Haz ve acı duygularımız da bu kendimizi koruma isteğinden, varlığımızın bu temel duygusundan doğarlar. Varlığımızı koruyup ilerlememize yarayan sevinç duyarız, buna engel olan şeylerden üzüntü duyarız. Spinoza bu naturalist temel üzerinde insanın duygu hayatını bütün çıplaklığıyla sonuna kadar geliştirir. Bu arada kutsal sayılan bir takım duyguları da bu ölçüyle çözümlemeden hiç çekinmez. İnsanın ruhi hayatı üzerindeki bu naturalist mekanist görüşünü Spinoza ahlak ve devlet anlayışına da olduğu gibi aktarmıştır. Bu anlayışta iyi ve kötü kavramları, ahlakın bu iki ana kavramı tamamıyla psikolojik niteliktedirler. İyi, insanın elde etmek istediği, kötü, kaçındığı şeydir. İyi ve kötü kavramları gibi hak kavramını da Spinoza kendimizi koruma isteğinden türetir. Ona göre bencilliğimizi tam olarak geliştirmek bizim için en doğal haktır. Bir kimsenin ne kadar gücü varsa o kadar da hakkı vardır. İnsanın hak alanı kendisini koruma ve ilerletme çabasını geliştirdiği alanlardır. Ancak kendimizi koruma isteği her şeyden önce varlığımızın, gücümüzün ve haklarımızın güven altında bulundurulmasını gerektirir. Bu güvenliğe de devlet halinde yaşamakla varılabilir. Yoksa bencilliklerini geliştirmek uğrunda herkes birbiriyle savaş halinde bulunurdu ki bu da kendimizi koruma isteğimizi gerektiği gibi gerçekleştiremezdi. Bunu görmeleri insanları bir sözleşme ile devleti, toplumu kurmaya götürmüştür. Devlet yüzünden de her bir kimsenin varlığı ve ilerlemesi güven altına alınmış olur. Bütün varlığı sıkı bir determinizme bağlayan Spinoza felsefesi, insanın ruhi hayatını da sosyal hayatını da sıkı bir mekanik zorunluluk bağlantısı içine yerleştirir. Bu mekanik zorunluluk her türlü erek, telos düşüncesiyle uzlaşamayacağı için Spinoza'ya göre ahlakta soyut ölçüler, idealler koymanın, toplum için ütopyalar ileri sürmenin yeri yoktur. Burada yapılacak şey değer yargıları vermek değil, gerçeği tanımaktır. İnsanın dünyasında Spinoza tıpkı matematikçinin şekillerin dünyasını bildiği gibi kavramak ister. İnsanın dünyası da her türlü tutkudan uzaklaşarak, her türlü ön yargıdan sıyrılarak sanki çizgiler, yüzeyler, cisimler inceleniyormuş gibi incelenecektir. Burada da karmaşık bir dokunun yalın öğelerden nasıl oluştuğu açıklanacaktır. Ahlakın ve topluluk hayatının fenomenlerinden Spinoza ne nefret eder ne de onlarla alay eder, onları kavramak ister. Böyle bir tutumla bu fenomenlere yönelince ahlak ile sosyal hayatın mekaniğinin temelinde kendimizi koruma isteğinin, bu çabanın bulunduğu görülür. Bütün duyguların kaynağı buradadır. Kendimizi korumamıza yarayan her şey bizde bir haz duygusu, yaratmayan her şeyde bir acı duygusu uyandırır. İyi ile kötünün de kökleri bu çabadadır. Bunlar gibi devlet de bu temelden mekanik bir zorunlulukla doğmuştur. İnsanlar tek başına kalınca birbirleriyle düşüyorlar, dolayısıyla kendilerini koruyup ilerletmeyi istemeleri tehlike altına giriyor. Bunu görüp kavramaları, onları bir toplum içinde birleşmeye, aralarında sözleşerek devletin düzen ve yasasıyla varlıklarını güven altına almaya götürmüştür. Buna göre Spinoza için devlet, toplum yapma bir kurumdur. İnsanın kendi esenliğini sağlamak için kurmuş olduğu büyük bir makine gibidir. Şimdi bir devletin şeklinin değerini gösteren ölçü, bu şeklin devletin ereğine uygun olup olmamasıdır. Buraya kadar Hobbes ile birlikte olan Spinoza, devleti şekli konusunda ondan ayırır. Hobbes'a göre devletin ereğine en uygun şekil mutlakiyetçi devlet idi. Herkesin birbirinin kurtu olduğu doğal hale ancak bir otoriteye kayıtsız olarak bağlanmakla bireylerin kendi hak ve güçlüklerini mutlak bir erke devretmeleriyle son verilebilir. Spinoza ise mutlakiyetçi hükümet şeklini doğru bulmaz. Ona göre bu şekil devletin kavramına aykırıdır. Çünkü mutlakiyetlerde bütün erk tek bir kişinin ya da bir grubun elinde toplanır. Bu da bireylerin haklarını, dolayısıyla güçlerini de ortadan kaldırır. Oysa hakla güç birbirine bağlıdırlar. Bir insanın gücünün sınırları hakkının da sınırlarıdır. Bu yüzden absolüst devlet, devlet içinde birleşmenin gereğine aykırı bir durum yaratır. Devletin kuruluş ereğine uygun olan ödevi ancak bireylerin hak ve güçlerinin alanlarını, bunların birbirinin huzurunu bozamayacak bir şekilde sınırlayıp ayarlamaktır. Bunu da Spinoza'ya göre en iyi demokrat bir yönetim şekli sağlayabilir. Spinoza'nın bu anlayışında içinde yaşadığı Hollanda demokrasisinin bu demokrasiden edindiği olumlu görgülerin büyük yeri var. Ancak yine aynı demokrasinin soysuzlaşması Spinoza'yı sonraları en iyilerin bilgi ve görgülerine dayanan aristokrat bir cumhuriyetin belki de en iyi bir devlet şekli olabileceği düşüncesine vardırmıştır. 17. yüzyılda özgürlük ve hoşgörülülük idareleri için savaşanlar arasında Spinoza'nın büyük bir yeri vardır. Ona göre gerçek devletin ereği, ölçüsüz bir egoizmin insanlar arasında yaratacağı bir genel savaş durumuna son vermek, barışı sağlamaktır. Ancak bu barış bir kölelik, bir barbarlık olmamalı, devlet insanı hayvan ve makine yapmamalı, onu bu aşağılık duruma indirmemelidir. Tersine insanın hem bedenini hem de ruhunu geliştirmesine en elverişli olan özgür bir ortam hazırlanmalıdır. Devletin gücü ancak bireylerin özgür istençlerinden, devlete özgür olarak katılımlarından, devleti özgür olarak onamalarından doğar. Devlet içinde yer almakla insan haklarından vazgeçmiş değildir. Yalnız bu hakların güven altına alınmasını ve gelişmelerini sağlamıştır. Onun için devlet düşünme, konuşma, yazma özgürlüğünü baskı altında bulundurursa ereğine aykırı davranmış olur. Bu arada Spinoza din özgürlüğünü de şiddetle savunur. Yayınlandığında tepki uyandıran Teolojik Politik İnceleme adlı yapıtının konusu budur. Burada Spinoza şunu göstermek ister. Dinin ne devletle ne de bilimle bir ilgisi vardır. Devlet ereği bakımından insanın manevi hayatının da tam bir özgürlükle gelişmesini sağlamak zorundadır. Devlet ancak dış eyleme karışabilir, gönüllülere karışmaz. Din pratik niteliği dolayısıyla bilimden de başka bir şeydir. Bilim doğruyu arar, din ise bir gönül işidir. Spinoza'nın devlet öğretisinin liberal bir niteliği olduğu görülüyor. Gerçekten de Spinoza yeni çağın ilk liberal devlet filozoflarından biridir. Spinoza'nın ahlak öğretisi de sisteminin bu en son ve en olgun yemişi de ana yapıtına Etika adını verir, köklerini doğal gerçekte arar ve bu gerçekten ahlak dünyasında nasıl zorunlulukla oluştuğunu göstermek ister. Burada ilkin erdem kavramıyla kendimizi koruma isteği arasında bir bağlantı kurur. Kendimizi korumayı istememizin asıl özü kendimizi güçlendirmeye, başka bir deyişle elden geldiğince kendimizi yetkinleştirmeye çalışmaktır. Erdem de bu çabanın gerçekleşmesinden başka bir şey değildir. Burada erdem ile güçlü olmak, yetkin olmak aynı şey olmuşlardır. Çünkü Spinoza'ya göre ahlak yasası da doğal yasasına aykırı olamaz. Onun da aynı şeydir. Doğa yasası gereği beden gelişmek, serpilmek ister. Bedende olduğu gibi ruhta da bu istek, bu eğilim var. Yalnız bedenin gelişmesi güçlü kuvvetli olması demektir. Ruhun gelişmesi ise düşünce bakımından yetkin olması demektir. Erdemli bir ruh yetkin olan, yani en açık ve en seçik tasarımları olan ruhtur. Descartes gibi Spinoza için de erdemli olmayı sağlayan açık ve seçik bilgilerdir. Ancak Descartes'ten ayrılarak Spinoza bu çeşit bir bilgiden doğan erdemin insanı maddi bakımdan da güçlü yaptığını düşünür. Bu anlayışı onun atributumlarının paralelliği öğretisinden çıkan bir sonuçtur. Erdemli bir kimse de bilgisi olduğu için güçlü olmuş bir kimsedir. Başka bir deyişle bir insanın erdemli olması demek onun bir modus olarak iki atributumda da hem ruhta hem de maddede aynı yetkinliğe ulaşması demektir. Yalnız Spinoza madde bakımından güçlü olmak derken bilgiden doğan ve insanı güçlü yapan reel etkilerin tümünü göz önünde bulundurmaktadır. Bu anlayışta Bacon'ın bilgi egemen olmaktır düşüncesi gizlidir. Descartes gibi erdeme aklın bilgisiyle açık ve seçik olan tasarımlarla varılacağını düşünen Spinoza, yine Descartes gibi etkin, aktif olma ile erdemli olma arasında yakın bir ilgi bulur. Ruh ne kadar az edilgin, pasif, ne kadar çok etkin olursa o kadar yetkin, dolayısıyla o kadar erdemli olur. Tutkular ruhun bulanık ve karışık olan edilgin halleridir. Tutkularda beden de edilgindir çünkü kendi dışındaki etkenlerin etkisi altındadır. Onun için tutkular yetkinsizlik, erdemsizlik, güçsüzlük halleridir. Buna karşılık açık ve seçik düşünce ruhun tam bir etkinlik halidir. Bu çeşit düşüncelerde ruh kendi kendini belirlemekte, hiçbir yabancı etki altında bulunmamaktadır. Teorik etkinlik ruh için bir sevinç ve mutluluk halidir de. Çünkü kendimizi koruma ve olgunlaştırmamızın en yüksek formudur bu. Özgür olmamız ya da olmamamız ruhumuzun etkin ve edilgen olması ile ilgilidir. Spinoza'ya göre ahlaki özgürlük kavramı nedensel zorunlulukla çelişik değildir. Bu zorunluluğun en yüksek bir gerçekleştirmesidir. Özgürlük sonlu bir modusun eylemlerinde yalnız kendi öz belirlenimine uyması demektir. Özgür olmayış ise bu modusun öteki sonlu varlıkların etkilerine bağlı kalması demektir. Özgürlük kendimizi, kendimizin belirlenmesinden başka bir şey değildir. Özgür bir ruh kararlarını akıllı düşüncesinden çıkarır. Tutku durumunda insan köledir, düşünme durumunda özgürdür. Gerçek bilgiden başka bir şey olmayan erdem hem kuvvet hem de özgürlüktür. Buna göre ahlakın ödevi düşünce ile tutkuları yenmedir. Bir tutku da onu bilmek ve kavramakla yenilebilir. Ahlaki hayat aklın tutkulara karşı bir savaşıdır ve amacı da insanı özgür olmayıştan özgür oluşa yükseltmektir. İnsanı güçlü yapan, dolayısıyla erdemli kılan, özgürlüğe ulaştıran bu gerçek bilgi nedir? Bu bilgi Spinoza'ya göre Tanrı'yı bilmek ve her şeyin onu özünden zorunlu olarak türemiş olduğunu tanımaktır. Tanrı bilgisi bilginin, dolayısıyla da erdemin doruğudur. Bu bilgiyle bu erdem insanı tutkuların köleliğinden kurtarıp özgürlüğe ulaştırır. Böylece onun içinde yaşadığı sonlu dünyanın eksikliğinden kurtararak onun sonsuz Tanrı'nın yetkinliğine katılmasını sağlar. Bundan dolayı erdeme tam olarak erişmiş kimse Tanrı'yı bilmekten başka bir şey isteyemez. Onun düşüncesinin olduğu gibi istemesinin de biricik konusu Tanrı olur. Tanrı'yı bilmek, Tanrı'yı sevmek de aynı şeydir. Tek bir Tanrı'nın olduğunu, bütün geri kalanların ancak Tanrı'nın gelip geçici görünüşleri olduğunu kavramış olan bir kimse, gelip geçici şeylere karşı artık bir istek duymaz. Yalnız manevi bir sevgiyle Tanrı'yı kavramaya çalışır. Tanrı sevgisi ve bu sevgiden duyulan mutluluk Tanrı'nın kendisi gibi sonsuzdur. Gelip geçici şeylerden duyulan sevinç ve mutluluk ise bu şeylerin kendisi gibi sonludur. Tanrı bilgisiyle birleşen, bununla aynı şey olan Tanrı sevgisi en yüksek değerdir. Ancak bizim kendi içimizde taşıyıp geliştirdiğimiz de Tanrı'nın kendisinden başka bir şey değildir. Bu yüzden bizim Tanrı'ya duyduğumuz sevgi, Tanrı'nın kendi kendisine duyduğu bir sevgidir. Her şeyde olduğu gibi bizim bilgiyle birleşmiş sevgimiz de Tanrı'nın sonsuz sonlu oluşumlar içinden geçerek kendisinde sonsuz bir dönüşüdür. Spinoza'nın sistemi Tanrı düşüncesiyle başlamıştı. Bütün sistem doğrudan doğruya olan bir görü ile kendimizde kavradığımız Tanrı kavramından türetilmişti. Tanrı'yı özleyip arayan bu sistemin son sözü de Tanrı'ya karşı duyulan intelektüel sevgi oluyor. Bu bilgiye dayanan sevgi bizi sonsuz varlığa yükseltmekle tam bir özgürlüğe, tam bir yetkinliğe eriştirir. Leibniz. Spinoza'nın felsefesi düşünce tarihinin görüp tanıdığı kendi içinde en tutarlı bir sistemdir. Bu sistemde bütün varlık sert ve sıkı bir determinizme bağlanmıştır. Maddi dünyaya da manevi dünyaya da tek bir yasa egemendir. Maddi olaylar gibi duygular ve ahlaki eylemler de bu tek yasanın hükmü altındadırlar. Burada sayısız varlıkların çokluğu tek bir kaynaktan, sonsuz tözden, atak dediksiyonlarla üretilmiştir. Bu sistemin evren tablosunda her şey öncesiz sonrasız bir düzen içinde zorunlu olarak oluşmuştur. 17. yüzyılın bir başka düşünüründe Leibniz de Spinoza'nınkinden büsbütün başka olan bir tutum ile karşılaşacağız. Spinoza'nın sisteminin sıkı bir boyut birliğine karşı Leibniz de canlı, renkli bir çoğunlukla dolu bir öğreti bulacağız. Leibniz'in düşüncesinin en belirmiş özelliği çok yanlı oluşudur. Düşünce tarihinin yetiştirmiş olduğu en yaratıcı, en evrensel düşünürlerden biridir o. Bilgisi bakımından zenginlikte, çeşitli alanlardaki yaratıcılıkta onu aşmış olan bir başkası hemen hemen gösterilemez. Leibniz yalnız bir filozof değil, aynı zamanda matematikçi, doğa bilgini, tarihçi, filolog, hukukçu ve teologdur da. Bu bilgi kollarını kimisinde yenilikler getirmiş, kimisinde ilerlemesi için yorulmadan çalışmıştır. Onda aydınlanma için tipik olan kültürün sonsuz bir ilerleme içinde bulunduğu inancı var. Bu inancını gerçekleştirmek yolunda bilgi ve araştırmanın ilerlemesini sağlamak için bütün ömrü boyunca didinmiştir. Kendisi çeşitli bilgi kollarında çalışmış, devrin ileri gelen bilginleriyle ilişkilere geçmiş, akademiler kurmuş, bilimin gelişmesi için birçok planlar hazırlamıştır. Bu yönüyle Leibniz, Descartes ile Spinoza'ya hiç benzemez. Bu sonuncular yalnız teorik olgunlaşmayı göz önünde bulundurmuşlar, bunun için de hep yalnızlığı aramışlardır. Leibniz ise yalnız teoride kalmayan, pratiğe de yönelen bir insandır. Bilgiyi hayat için, hayatın emrine kullanarak ister. Siyasi planları vardır. Kilisenin reformu için girişimlerde bulunur. Onun hem teorideki hem pratikteki bu çok yanlılığı bir uzlaşma, bir uyumlaştırma çabası ile hep el ele girmiştir. Leibniz mezhepler arasındaki ayrılıkları uzlaştırmak ister. Bir akademiler birliği kurarak bütün bilimsel çalışmayı tek bir örgüt içinde toplayıp uyumlaştırmaya çalışır. Dil ayrılıklarını ortadan kaldıracak evrensel bir dil kurmaya uğraşır. Bilimsel görüş ile din duygusunu barıştırmayı dener. Felsefede de kendisine kadar gelmiş olan öğretilerin doğru yönlerini birleştiren, bunların karşılıklarını gideren bir sisteme varmayı göz önünde bulundurur. Çünkü ona göre her felsefe sisteminin haklı olan bir yönü vardır. Leibniz'in sisteminde matematik mekanist doğa görüşüyle Descartes ve Spinoza'nın reddetmiş oldukları organik, teolojik doğa görüşü yan yana bulunacaklardır. Fizikçinin düşünüşü, tarihi düşünüşüyle tamamlanacaktır. Universalizm ile individualizm birleştirilecektir. Burada tek tek varlıklar, Spinoza'daki gibi sadece sonsuz tözün soluk görünüşleri olmaktan çıkıp, başlı başlarına birer değer, başlı başlarına birer dünya olacaklardır. Yalnız bir filozof değil, yaratıcı bir bilim adamı da olan Leibniz, Newton ile birlikte diferansiyel ve integral hesabını bulup geliştiren yeni çağın dahi matematikçilerinden biridir. Gerçi Leibniz'in felsefesi de önce Descartes'ta, sonra en tipik biçimiyle Spinoza'da gördüğümüz 17. yüzyılın konstrüktif düşüncesi içinde yer alır. Leibniz için de felsefe, bilginin tümünü kapsayan, evrenin rasyonel yasallığını rasyonel bilgide dile getiren bir metafizikti. Ancak bu metafizik Leibniz'de bilimsel araştırmadan önce gelen, bu araştırmadan büsbütün ayrı olan bir düşünme olmayıp bilimsel araştırma ile sıkı işbirliği yaparak gelişen bir varsayımdır. Böylece anlaşılan bir felsefe bilimin sonuçlarını bir bütün halinde toplamayı, bunların temellerini anlamayı sağlar. Ancak Leibniz'in felsefesi her şeyden önce mantık ve matematik ile içten bir bağlantı halindedir. Leibniz bir de yeni çağ Alman felsefesinin ilk büyük düşünürüdür. Bu felsefenin babasıdır. Leibniz'den sonraki Alman felsefesi çeşitli çizgilerle dönüp dolaşıp ona bağlanır. Orta çağ ile yeni çağın sınırları üzerine yetişmiş olan Nikolaus Cusanus ile Alman hümanizmini bir yana bırakacak olursak, Alman düşüncesi yeni çağın ilk yüzyıllarında Leibniz'e kadar büyük bir başarı gösterememiştir. Bunun nedeni de her şeyden önce Protestanlığın yaratmış olduğu kargaşalıkta yeni mezhebin yol açtığı çok uzun süren 30 yıl savaşları, huzursuzlukla aramak gerekir. Bu karışıklığın ağırlık merkezi olan Almanya, Rönesans'ın ortaya koyduğu yeni kültür değerlerini uzun zaman benimseyememiştir. Daha doğrusu Rönesans, Almanya'ya daha çok dini olan bir kültür akımını getirmiştir. Din kavgaları bu ülkede düşünce hayatını başlıca din konusu üzerinde toplamıştır. Bu yüzden Almanya, Kepler'den sonra büyük bir bilim adamı yetiştirememiş, felsefede de tamamıyla dışarıya bağlı kalmıştır. Bu arada Almanya'da yalnız Bacon'ın, Descartes'in ve Spinoza'nın izinde yürüyenleri buluruz. İşte Alman düşüncesinin tek yanlı olarak dine yönelişine, orta çağ anlayışı içinde kapanıp kalmasına son veren, bu düşünceyi doğmuşluğundan, darlığından kurtarıp onu yeni çağın büyük başarılarına ayak uydurtan, ona yeni çağ kültürünü yaratıcı olarak benimseten Leibniz olmuştur. Gottfried Leibniz, 30 yıl savaşlarına son veren Westfalia barışından 2 yıl önce 1646 yılında Almanya'nın Leipzig şehrinde doğdu. Babası bu şehrin üniversitesinde hukuk profesörüydü. Leibniz çok erken gelişiyor. Kendi anlattığına göre daha 15 yaşındayken eski ve yeni felsefenin başlıca yapıtlarını okumuş, Platon'un, Aristoteles'in, Descartes ve Hobbes'un sistemlerini yakından tanımış, skolastiği de çok iyi kavramış. Önce Leipzig, sonra Jena Üniversitesi'nde felsefe ve hukuk okudu. Adorf Üniversitesi'nde felsefe ile hukukun ilgileri konusunda bir tezle hukuk doktoru olup, öğrenimini bitirdikten sonra bu üniversiteye öğretim üyesi olarak girmesini kendisine önerildi. Ancak Leibniz kabul etmedi. Bundan sonra da hiçbir zaman üniversitede çalışmadı. Yönetim, diplomasi ve hukuk işlerinde pratik olarak çalıştı ve bu arada felsefe üzerine olduğu kadar bu işlerle ilgili konular üzerinde de birçok yazılar yazdı. Leibniz bir süre Nürnberg'de kaldıktan sonra Mainz seçici prensinin hizmetine girdi. Onun burada siyaset ve yazarlık bakımından etkinliği çok geniş oldu. Bu çalışmalarında hep göz önünde bulundurduğu 14. Louis'nin Almanya'yı parçalamak için uğraşmalarının yarattığı büyük tehlikeye dikkati çekmek ve bunu önleyecek yolları hazırlamaktır. Almanya'nın din bakımından bölünmüş olmasının dış tehlikeyi sağmada nasıl büyük bir engel olduğunu görmekte ve düşman karşısında birleşmenin gerekli olduğunu yorulmak bilmeden anlatmaya, duyurmaya çalışmaktadır. Fransa'nın dikkatini Almanya üzerinden çekmek için 14. Louis'ye Mısır'ı almasını önermeye bile kalkışır. Biraz da bu planı gerçekleştirmek için geldiği Paris'te gerçi isteği olmadı, krala planını sunamadı ama o zamanki Avrupa'nın kültür merkezi gibi olan Paris'in üzerindeki etkisi çok büyük oldu. Burada devrin ileri gelen bilginleriyle, bu arada Arnold, Malmrach, matematikçi ve fizikçi Huygens ile tanıştı. Bir aralık bir görevle gittiği Londra'da ufkunu genişletmesine yeni bir vesile oldu. Orada Royal Society'nin Bilimler Akademisi üyeleriyle yakın ilişkiler kurarak onlara kendisinin yapmış olduğu bir hesap makinesini de gösterdi. Leibniz Paris'te uzun zaman kalmayı çok istemiştir. Fransız Akademisi'ne üye olmaya çalışmış, olamayınca Hanover Dükü'nün önerdiği görevi kabul etmek zorunda kalmıştır. Almanya'ya dönerken dahi de Spinoza'yı ziyaret etti. Hanover'da Dükü'nün saray danışmanı ve kütüphanecisi olarak gelen Leibniz bu şehirde ömrünün sonuna kadar 40 yıl kalacaktır. Bu 40 yıl içinde gerek pratik gerek teorik bakımdan büyük bir etkinlik gösterdi. Devrin sözü geçer prensiyle olan yakınlıklarından yararlanarak onlara bilimsel çalışmaları desteklettirmiş, Berlin Bilimler Akademisi'ni kurmuş, Rus Çarı Büyük Petro'yu Petersburg'da bir akademi kurmaya desteklendirmiş, akademiler sırasında bir birlik kurmaya çalışmıştır. Hanover Devleti'nin para sistemini, madenciliğini, ipekçiliğini düzeltmek için planlar hazırlamıştır. Katolik ve Protestan kiliseleri arasında Protestanlığın kolları arasında bir uzlaşmaya aracılık etmiştir. Bir yandan da teorik çalışmalarını bırakmamış, irili ufaklı birçok yazı yazmıştır. Pek çoğu yarıda kalan bir yığın plan ve girişilmiş işler içinde geçen bu hayat 1716 yılında sona erdi. Yapıtları. Leibniz'in kimisi bitmemiş, irili ufaklı bir yığın yazısı var. Bunların hemen hepsini bir vesileyle yazmıştır. Yapıtlarının meydana gelişinde bir sistem bakımından yazmak değil de pratik vesileler ağır basmıştır. Felsefe konusundaki başlıca yapıtları şunlardır. Büyük yapıtları arasında tek bitmiş ve Leibniz yaşarken yayınlanmış olanı Teodise, geri kalan büyük yapıtları hep ölümünden sonra yayınlanmıştır. Doğanın ve inayetin ilkeleri, metafizik üzerine konuşma, insan anlığı üzerine yeni denemeler. Felsefi yapıtlarının en önemlisi olan bu yazı Locke'a kadar bir polemiktir ve ölümünden 50 yıl sonra 1765'te yayınlanmıştır. Adlarından da görüleceği gibi Leibniz yapıtlarını Fransızca yazmıştır. Almanca ancak kendisinden sonraki kuşakta felsefede kullanılmaya başlanacaktır. Leibniz yöntem anlayışında 17. yüzyıl felsefesi için başlıca bir sorun olan bu konuda Descartes'in ve okulunun solunda yürür. O da matematiğin yöntemini felsefeye aktarmak, felsefede kullanmak ister. Ona göre yalnız matematikçiler ileri sürdüklerini tanıtlayabilecek durumdadırlar. Sayılarla olduğu gibi kavramlar ile de hesap edilebilmelidir. Bu hesap yanlışlığını bulduğumuz gibi bir düşünce yanlışını da açık ve güvenilir biçimde bulup gösterebilirsek felsefedeki ayrılıkların ve çekişmelerin ortadan kalkacağını umabiliriz. felsefenin kavramlarıyla hesap edilebilmenin, yani matematikte olduğu gibi bu kavramları bir takım işaretlerle, simgelerle gösterip bunların aralarındaki bağlantıları bir takım işlemlerle meydana çıkarmanın bir iyiliği de olacaktır. Formülleriyle yazılmış olan bir felsefi araştırma belli bir ulusal dile bağlı olmaktan kurtulacak, böylelikle evrensel bir felsefe dili, bir bilim dili de kurulmuş olacaktır. Felsefe için böyle bir genel işaretler dili, dünyanın bütün bilim adamlarının bilip kullanabilecekleri bir akademik dil ile bir felsefi hesap yöntemi üzerinde Leibniz çok durmuş, bu işi birkaç kez ele almış ama düşündüklerini gerçekleştirememiştir. Belki de böyle bir genel işaretler dili kurabilmek için önce bilgimizin tamam olması gerektiğini anlamış olduğunda. Leibniz'in matematiğin gerçeği tanımada en elverişli bilgi olduğu anlayışını, Bilgi, Doğruluk ve İdeler Üzerine Düşünceler adlı 1684 yılında yayınlanmış olan küçük bir yazısında çok iyi görebiliriz. Burada bilgi dört basamağa ayrılır. Bu basamaklarla Descartes'in doğru bilginin ölçüsü saydığı açıklık ve seçiklik kavramlarına göre ayrılanmıştır. Yapıtın ana düşüncesi şu, duyu bilgisi tam olmayan bir bilgidir. Asıl bilgi akılla edinilmiş olan bilgidir, rasyonel bilgidir. Bilginin birinci basamağı duyu bilgisidir. Son öğelerine kadar çözümlenmemiş olan bu bilgi seçik olmayan bir çeşittir. Onun için buna karşılık bilgi diyebiliriz. Bu duyu bilgisi içinde de iki basamak vardır. Duyu bilgisi ya bulanıktır ya da açıktır. Bir şeyi onu duyumlarımla yeniden tanımlayabilecek ve gibi kavramışsam bu şey üzerine olan tasarımım bulanıktır. Örneğin bir şeyi karanlıkta görürsem bu görme bulanık bir duyum, bulanık bir bilgi olur. Buna karşılık bir şeyi onu bir daha gördüğümde yeniden tanıyabilecek gibi net olarak algılamışsam bu şey üzerindeki bilgim açık bir bilgidir. Ama bu ola bir duyu bilgisi olduğundan yine de seçik olmayan bir bilgidir. Demek ki duyu bilgisi açık olabiliyor ama seçik olamıyor. Hayvanlar bu bilgi basamağına kadar çıkabilirler çünkü hayvan algıladığı bir şeyi sonra yeniden tanıyabilir. Duyu izlenimlerinde bir takım ayrımlar ayırt edip bunları belirtmeye ve tanımlamaya girişince bilginin üçüncü basamağına yükselmiş oluruz. Bu bilgi artık tamdır çünkü hem açık hem de seçiktir. Örneğin bir bitkinin sadece rengini, biçimini, katılımı ve benzeri algılamayıp onda bir de kök, gövde, yaprak, çiçek diye ayırmalar yapınca bu bitkide bir takım ayrımlar belirlemiş olurum. Bunu yapmakla duyu bilgisinden akıl bilgisine geçerim. İnsan çoğu zaman bu bilgi basamağında kalır. Duyu izlenimlerini çözümler, ayrımları kavrar, bunları elden geldiğince aydınlık olarak tanımlamaya çalışır. Ama asıl bilgiye dördüncü basamakta varırız. Buradaki bilgi upuygun olan bilgidir. Bir nesneyi kuran her bir öğe seçik olarak kavranmışsa, yani çözümleme, analiz sonuna kadar götürülmüşse bilgi upuygun olur. Sayı bilgisi böyle bir bilgidir çünkü sayı kavramları en son öğelerden başlayıp bunlar arasındaki bağlantıları çok iyi kavrayanlara pek aydınlık bir biçimde kurduğumuz kavramlardır. Örneğin 10 üzeri 3 eşittir 1000 kavramı, bu matematik eşitlik bütün kurucu öğeleri ve bağlantılarıyla bildiğimiz bir kavramdır. Demek ki bütün bilgilerimizi matematik bir seçiklik derecesinde çözümleyebilseydik, bilgimiz tam ve upuygun olurdu, yani gerçeğe tıpatıp uyardı. Başka bir deyişle ancak evrensel bir matematiğe varırsak bilgimiz de tam olur. Evrensel matematik demek de bütün nesneleri, bilgimizin bütün konularını kesin matematik önermeler olarak kavrayabilmek demektir. Leibniz'in bilgi ideali olan evrensel bilim budur. Leibniz'in göz önünde bulundurduğu bu genel yöntemin iki ödevi olacaktır. Bu yöntem bir yandan eldeki bilgileri tanıtlamaya yarayacak, öbür yandan da yeni bilgileri bulmaya yol açacaktır. Bilim yalnız şu ya da bu önermenin nasıl tanıtlandığını değil, bir de yeni önermelerin nasıl bulunduğunu göstermelidir. Tanıtlama bakımından bu yöntem mantık işlemleriyle önermeleri birbirinden türetecektir. Ancak bu türetmenin bir sınırı vardır. Öyle bir takım önermeler vardır ki bunlar en yüksek, en son önermelerdir. Geri kalan bütün önermeler bunlardan türetilir. Bunlara dayanılarak tanıtlanır. Ama bunların kendileri artık tanıtlanamaz.